Ayrım 33. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşağal. Sayfa 283. Bulgarların en büyük düşmanı yukarı İtil ve Oka sahasından gelen Rus korsanları Uşkunuki'ydi. Bunlar İtil boyunca rastladıkları Bulgar tüccarını soydukları gibi Bulgar iline kadar inip köy ve şehirleri yağmalıyorlardı. Rusların Bulgarlara karşı yaptığı seferlerin başlıcaları 985, 1120, 1164, 1184, 1186, 1205 ve 1220 tarihlerindedir. 1164'te Ruslar Bulgarların bazı şehirlerini zapt ve tahrip etmişlerdi. Bulgar-Rus münasebetleri sadece savaşlar kalmamış, ticari münasebetleri de olmuştu. Bulgarlar Ruslara bilhassa hububat ve deri satmışlardır. Moğollar büyük kuvvetlerle fütuhatlara başladıktan bir müddet sonra Bulgarlarla karşılaştılar. Cengiz Han'ın orduları 1220-1221'de Batı Türkistan'ı istila ettiklerinde Subutay ve Cebe'nin komutasındaki Moğol tümeni Kafkasları geçmiş ve 1223 Haziran'ında Kalka Çayı boyunda Kıpçaklar ve Rusları yendikten sonra esas Moğol kuvvetlerine katılmak üzere Hazar Denizi'nin kuzeyine yürümüşlerdir. Bu kuvvetler Bulgar ilinin güney sahasından geçerken Bulgarların pususuna düştü ve birçok Moğol asker öldü. 1229'da Yayık boyunda yaşayan Kumanlara ve oraya yakın olan Sakson şehrine karşı Moğolların harekete geçmesi neticesinde Kuman ve Sakson ahalisinden pek çoğu aşağı İtil sahasından Bulgarlara iltica etti. 1223'teki Moğol saldırısı oldukça zararsız atlatıldıysa da Batuhan idaresindeki asıl büyük Moğol ordusu Doğu Avrupa'da ilk önce Bulgarlara çarptı. Ahaliyi öldüren, şehirleri ve köyleri yıkan Moğollar, mescit, cami ve hamamlarıyla meşhur 50 bin nüfuslu Bulgar şehrini tamamıyla tahrip ettiler. 1236. Onlar çekildikten sonra Deşti Kıpçak'ta kurulan Altın Ordu Hanlığı zamanında geri kalan Bulgarların yeniden canlandırmaya çalıştıkları eski Bulgar şehri Pulat Timurhan tarafından ikinci defa ağır bir tahribata uğratıldı. 1361. Ve üçüncü defa olarak şehir Timur'un Altın Ordu Hanı Toktamış'a karşı yaptığı sefer esnasında tahrip edildi. 1391. Artık tutunmasına imkan kalmayan halk dağıldı. Bir kısmı Kama'nın kuzeyine, Kazan taraflarına göçtü. 15. yüzyıl ortalarında buralardan Bulgar-Kıpçak karışımı Müslüman ahali bulunuyordu ki sonraki Kazan Hanlığı'nın esas nüfusunu bunlar meydana getirmiştir. Diğer taraftan dilleri Ogurların konuştuğu Türkçenin bir lehçesi olan aynı bölgedeki Çuvaşların ve eski Bulgarların torunları tarafından konuşulduğu kabul edilmektedir. 15.7. Tuna Bulgar Devleti. Asparuh, Esperih'in Bizans İmparatorluğu'nun direnmesine rağmen Dobruca'nın güney bölgesinde kurduğu Tuna Bulgar Devleti kısa zamanda siyasi ve askeri bakımdan yüksek seviyeli bir güce erişti ve kendisine karşı Bizans'ın baskılarının yanında Avar saldırılarına da karşı koyabilmeyi başardı. 681 senesinden itibaren Tuna Bulgar Devleti'nin sahası Besarabya ile Dobruca'dan başka bütün Kuzey Bulgaristan'a, doğuda Karadeniz'e, güneyde Balkanların geçitlerine ve batıda İsker Irmağı'na kadar yayılıyordu. Komşu olmaları sebebiyle en fazla bağlantıları Bizans'la olmuştur. En sonunda bu devlet Bizans tarafından resmen tanınmasından sonra Balkanlarda ve Orta Avrupa'da faal bir rol oynamaya başladı. Hazar Prensesi ile evli olan 2. Justinianus 688'de Bulgarlara karşı saldırıya geçti. Bulgarlar onları durdurabilmek için Trakya'ya kadar ilerledilerse de mağlup olunca imparatorun ordusu önünden çekilmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine Slavlarla meskun yerleri tahrip eden imparator geri dönerken Bulgarlar bir dağ geçidinde Bizans ordusunun etrafını sararak imha etti. Balkanlardaki karışıklıklar Bulgarlara ayaklanma ve Bizans'ın iç işlerine karışma fırsatı verdi. Sürgüne gönderilen 2. Justinianus, Asparuh'un halefi olan Tervel Han'dan yardım istedi. 705'te onun desteği sayesinde ikinci defa Bizans tahtına çıktı. Fakat bu imparator yerini sağlamlaştırınca sıkışık durumdayken verdiği yerleri geri almak için 708'de Bulgarlar üzerine yürüdüyse de mağlup oldu. Tervel Han, 716'da İmparator 3. Theodosios ile bir ticaret ve barış anlaşması imzaladı. Büyük diplomat ve devlet adamı Tervel Han, imzaladığı bu anlaşmayla sınırlarını emniyete alırken iktisadi yönden de birçok menfaatler elde etmiştir. Bu anlaşmanın sonucu olarak Arapların 718'de Bizans başkentini kuşatması üzerine başkenti birlikte savundular ve Arapların geri çekilmesini sağladılar. Tervel Han, Bizans işlerine bir kez daha müdahale etmek istediyse de 718'de ölmesi buna fırsat vermedi. Tervel Han'dan sonra 718-36 arasında 8. yüzyılda Bulgar Türk Hanları isim listesinde adı yazılmayan bir han, 736-740'da Server, 740-56'da ise Kurmiş Han hüküm sürdü. İmparator Konstantinos Koprinimos 741-775 Arapları yendikten sonra tahtın sağlamlaştırılmasında Bulgarlara karşı sürekli saldırıya geçti. Bu taarruzlar neticesinde Bulgarları mağlup ederek pek çok esir aldı. Bulgarlar bu durum karşısında barış istemek zorunda kaldılar. Kurmiş'in halefi Vine 756-762 759'da imparatorla anlaşma imzaladıysa da sonradan imparator tekrar saldırıya başladı ancak bu defa yenilerek geri çekildi. Bizans'ın kuvvetlendiği zamanlar Tuna Bulgar ülkesi bunalım içine düştü. Bu duruma sebep Bizans saldırıları değil, kendi aralarında patlak veren iç isyanlar sonucu gerçekleşen mücadelelerdir. Nitekim Teleç 762-65 hükümdar cesedini de çiğneyerek tahta geçti. Ancak Bizans'la uğraşılarındaki başarısızlığını hayatıyla ödeyince yerine amcası Seoin 765-767 tahta çıktı. Seoin iç bunalımın boyutlarının genişlemesi üzerine Bizans'a sığınıp hayatını kurtardıysa da sonradan onlar tarafından kendi yurttaşlarına karşı silah olarak kullanıldı. Bundan sonra Tuna Bulgarları için facia sahneleri birbirini takip etti. Umor 767, Bahan ve Toktu karışıklığın kurbanı ve Bizans'ın elinde oyuncak oldular. 768'de başa geçen Telering Han, 768-777'de kargaşalığın önüne geçmeye çalışmışsa da iç savaşlar yüzünden bir gün kendisi de Bizans'a sığınmak zorunda kalmıştır. 7. yüzyılın sonunda kudretli şahıslar idareyi ellerine alarak birlik ve beraberlik sağlandığında dış müdahalelere sebep olan şartlar ortadan kalktı. Kardam Han 777-804 Tuna Bulgar ülkesinin iç durumunu düzeltti. Bu çağda kuvvetlenme dış siyasette de kendini gösterdi. 761 ve 792'de Bizanslılar saldırı girişiminde bulundularsa da Kardam onları yendi. 799'da İmparator 6. Konstantinos'tan vergi talebinde bulundu. Telering ve daha çok Kardam Han'la Bulgar tarihinin parlak devri başladı. Kardam Han'dan sonra tahta geçen Kurum Han zamanında bu parlaklık artarak devam etti. Kurum Han 803-814 tahta oturduğu zaman Bulgarların çevresinde büyük hadiseler cereyan ediyordu. Frankların darbesiyle Büyük Avar Kağanlığı yıkılıyor, neticede Franklar Batı Avar ülkesini, Kurumhan'sa Doğu Macaristan ile Erdel'i işgal ediyordu. Kurumhan'dan çekinen Bizans İmparatoru 1. Nikeforos, erken davranarak onu baskıya almak düşüncesiyle harekete geçti. Hanlık başkenti Preyaslav'ı tahrip etti ve ilerledi. Fakat hızla gelişen çetin savaşlar, imparatorun yenilmesi, ordusunun imhası ve kendisinin savaş meydanında ölümüyle sonuçlandı. Arkasından kalabalık bir ordu ile Bulgarlar üzerine yürüyen 2. Mikali de mağlup eden Kurum Han, adeta Bizans'ı ortadan kaldıracak duruma geldi ve altın mızrağını yaldızlı kapuya asmaya ant içti. 809'da Sofya'yı, Niş ve Belgrad kalelerini işgal ederek Orta Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki en büyük askeri sevkiyat ve ticaret yolunu kontrolüne aldı. 813'de Filibe'den Edirne'ye ulaştı. Bu şehri kuşatma altında tutarak süratle ilerledi. Nihayet İstanbul'u kuşattı. 814 baharı. Fakat saldırıların en yoğun olduğu bir zamanda ansızın öldü. 13 Nisan 814. Kurum Han'dan sonra oğlu Omurtak Han 814-831 başa geçti. Bizans İmparatorluğu'yla hemen 30 senelik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma Bulgaristan'a güneyde huzur, Bizans'a da mallarını gümrük ödemek şartı ile kuzeye sevk edebilme imkanı sağlıyordu. Omurtak Han bu arada Franklarla da iyi geçinmek istiyordu. Ancak Omurtak Han'ın dostluk anlaşması için elçiler gönderdiği sırada Franklar Tuna Bulgarlarına karşı güneydoğu komşusu olan Slav kabilelerini ayaklandırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlardı. Tuna Sava Drava havzasını zapt etmek, Maroş Nehri Vadisi'ndeki Orta Avrupa'nın Roma devrinden beri terk edilmiş olan en büyük tuzlalarını işletmeye açmak suretiyle devletine büyük emniyet ve servet kaynağı kazandıran Omurtak Han zamanı Tuna Bulgarlarının tarihleri boyunca en parlak devirleri olmuştur. Kurulan şehirler, saraylar, köşkler, geniş ve muntazam ölçüde inşaat ve imar, su yolları, abideler, Pliska ve Preslav şehirleriyle Madara kasabası civarında yüksek bir kaya üzerinde Kurumhan'ın 40 metrekarelik yeri kaplayan kitabeli kabartması o çağlardan bize kalan hatıradır. Ancak yerlilere oranla nüfus bakımından daha az olan Bulgar Türklüğü o tarihlerde yavaş yavaş Bizans kültürünün tesirindeki Slav çoğunluğun etnik baskısını hissetmeye başlamıştı. Dağınık halde yaşarken teşkilatlandırılan Slavlar devlet hizmetlerine alınıyor, Türk unsurunun yerlilerle evlenmesi artıyor, idare tekniğinin zaruri sonucu olarak kalabalık yerli halkın dili üst tabakada yayılıyor ve Türkler Slavlaşıyordu. Bu Slavlaşma Malamır 831-836 ve Presiyan 837-852 zamanlarında hızla artarak devam etti. Boris Han 852-889'un 864'te Ortodoksluğu resmen kabul ederek o zamana kadar yalnız gök tanrı inancı içinde yaşayan Bulgarları Hristiyanlaştırmasıyla tamamlandı. Boris Mikail adını aldı. 869-870 İstanbul'da düzenlenen kiliseler toplantısında Bulgar Kilisesi'nin müstakil bir piskoposluk olarak Katolik Kilisesi temsilcilerince tanınması üzerine Roma'nın Balkan Yarımadası'ndaki iddialarının sona ermesini sağladı. Bu gelişme üzerine Tuna Bulgar Türk Devleti kendine ait özgün karakterini bütünüyle kaybedip Slav Bizans kültür çevresine tamamen girmiş oldu. O güne kadar kullanılan Türkçe Han ünvanı da Boris'in halefi Simoen 893-917 tarafından Çar'a çevrildi. 15.8. Eski Bulgar Maddi Kültür Kalıntıları. Bulgar sanatı, mimari eserler, heykeller, kabartmalar, madeni eserler, kuyumculuk eserleri ve seramiklerden oluşan zengin bir görünüm arz etmektedir. Kurumhan'ın inşa ettiği Pliska şehri, Tuna Bulgarlarının eski başkentiydi. Burada yer alan büyük bir kale harabesinde orta bölümdeki kalıntılar saraya aittir. Kesme taştan yapılmış olan surların köşelerinde köşeli veya silindirik burçlar göze çarpmaktadır. Bulgar sanatının en yüksek zamanı olan Omurtak Han devrinde hükümdarın tahkim edilmiş sarayı da Pliska şehrinde inşa edilmişti. Söz edilen bu kalelere benzer başka yapılar da vardır. Preslav'daki kale, iç kale ve dış kale olarak yapılmıştı. Kale ve sarayın bulunduğu bir diğer yer de Madara'dır. Ancak bu yerdeki kabartmalar bu söz konusu eserlerden çok daha ünlüdür. Madara'da kayaya yapılan kabartma, Kurumhan'ın hatırası için yapılmış önemli bir eserdir. Süvari olarak gösterilmiş hükümdar, elinde hükümdarlığının işareti olarak bir kadeh tutmaktadır. Kadeh tutan insan heykellerine Orta Asya'da da rastlanmaktadır. Saçları uzun hükümdar figürü ayrıca elinde bir tuğ tutmaktadır. Hükümdar burada bir av sahnesinde yer almış görünmektedir. Çünkü atın arkasında bir av köpeği, atın ayakları dibinde sırtına mızrak saplanmış bir arslan figürü bulunmaktadır. Bulgarlarda başka kabartma eserleri de meydana getirilmiştir. Bunlardan Strazagora ve Novozogora kabartmalarında yine hayvan figürleri tasvir edilmiştir. Madara'da bulunan altın kemerler, Sadoveç'te bulunan kemer parçaları, çeşitli yerlerde ele geçen gümüş düğmeler, yüzükler ve bilezikler, Vidin'de bulunan kuyumculuk aletleri, eski Bulgar Türklerinde kuyumculuk sanatının ileri bir seviyede olduğuna işaret etmektedir. Pliska ve Madara'da Bulgarlara ait incelikle işlenmiş keramikler de ele geçmiştir. Elle veya kalıpla yapılmış olan ve 15. yüzyılda en kaliteli seviyesine ulaşmış bu keramikler, Bizans ve bölgesel üsluplarla karışmış bir tarz söz konusudur. 15.9 Peçenekler 15.9.1 İlk çıktıkları yer Doğu Avrupa'da Hazarların zamanla kuvvetten düşmesiyle Doğu'nun uçsuz bucaksız bozkırlarında yine başka bir Türk boyu peçenekler belirdi. Peçenekler, Batı Göktürk Devleti'nin bünyesine dahil olan boylardan biridir. Divan-ı Lugat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud'a göre 22 Oğuz boyundan 19.sudur. Peçenekler, göçlerinden evvel Batı Göktürk ülkesinde yaşıyorlardı. Göktürk Hakanlığı çözülünce doğularındaki Karluk Devleti kuvvetlenmişti. Karlukların baskısı üzerine Oğuzlar, Peçenekleri Güneybatı Sibirya'ya doğru ittiler. Bizans İmparatoru Porporogenetos'a göre Peçeneklerden bir bölük Oğuzların yanında kalmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un bahsettiği Oğuz boyları listesinde gösterilen Peçenekler bunlar olmalıdır. Peçenek adının kaynaklarda kaydediliş şekli ise şöyledir. Bizans kaynaklarında patzinak, Latin kaynaklarında peçenaci, paçinacea, bisenus, Rus kaynaklarında peçenyek, Ermeni kaynaklarında badzinak, Macar kaynaklarında beşenyö. 15.9.2 Yayık ve cim boylarında yoksul hayat. Peçenekler hakkındaki esas malumatı onların Cim, Emba ve Yayık nehirleri boylarında yaşadıkları sırada alıyoruz. Peçenekler bu bölgede yerleşik olmayan bir yaşam sürerken sık sık komşu Hazar ülkesi topraklarına hücum ediyorlardı. Özellikle ticarete dayanan Hazar ekonomisi Peçenek saldırılarından büyük zarar görüyordu. Hazarlar bu sırada ücretli birliklere dayanan askeri kuvvetleri zayıflamış olduğundan doğuda bulunan Oğuzları, Uzlar, Peçeneklere karşı kışkırttılar. Peçenekler bu Oğuz-Hazar ortak hareketine dayanamayıp 860-880 yılları arasında İtil Nehri'ni geçerek Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlediler. Peçeneklerin büyük kısmı İtil Nehri'ni geçerken çok az bir grupta eski yerlerinde yani Yayık Nehri boylarında Oğuzlara bağlı kaldılar. 922 yılında bu bölgeden geçen İbn Fadlan, Peçeneklerin çok yoksul bir yaşam sürdüğünden bahsetmektedir. İtil Nehri'ni geçen Peçenekler ise Etel-Közü mevkiindeki Macarları mağlup ederek bölgeden uzaklaştırıp kendileri yerleştiler. 889-893. Böylece Peçenekler Don Nehri'nden Dinyeper'in batısına kadar uzanan bozkırlara hakim olmuşlardır. Bizans kaynağı De Administrando Imperio'da 948-952 kaydedildiğine göre Peçenekler 8 boy halindeydi. 1. Ertim, Erdem, Başbuğ Bayça, sonra Yavdı. 2. Çor, Başbuğ Kügel, sonra Küverçi. 3. Yula, Başbuğ Korkut, sonra Kabukşın. 4. Külbey, Başbuğ İpa, sonra Suru. 5. Karabay, Başbuğ Kaydu. 6. Dolmaç, Başbuğ Kotran, sonra Boru. 7. Kapan, Başbuğ Yazı. 8. Çoban, Başbuğ Batan, sonra Bula. Bu peçenek boylarının yerleştiği sahalarsa şöyleydi. Çoban, Don Nehri kıyıları, Tomaç, Don'un denize döküldüğü saha, Külbey, Donets, Çor, Dinyeper doğusu, Karabay, Dinyeper, Bug arası, Ertim, Dinyester, Yula, Prut, Kapan, Aşağı Tuna, boy adlarından bir kısmı eski Türk unvanları, Yula, Çor, Kapan, Kapkan, Kül, Bey olup, Başbuğ isimleri ise daha çok renkleri ifade etmektedir. Peçenekler tarihleri süresince her biri kendi başbuğunun idaresinde olarak yalnız boy teşkilatı çevresinde kalmışlar ve bir devlet düzenine girmemişler. Fakat savaş ve savunma gerektiği zamanlarda bir araya gelerek ortak hareket etmesini bilmişlerdir. Bu devlet kuracak siyasi sistemi oluşturamadıklarını ama esaslı dayandıkları boy sistemlerinin sağlam düzende kurulduğuna işaret etmektedir. 15.9.3 Rus tarihine katkıları. Peçenek-Rus ilişkileri özellikle Rus tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Kiev, Rus Knezliği üzerinde büyük etkiler yapan Peçenekler adeta Rus tarihinin başka yönünü meydana getirirler. Ünlü Rus tarihçisi Kuliçevski'nin belirttiği gibi Rusların steple mücadeleleri Peçeneklerle başlamaktadır. Peçeneklerin Karadeniz'in kuzeyine geldikleri sırada bu bölgedeki en güçlü siyasi birlik Kiev Rus Knezliği'ydi. Bu Knezlik'le Peçenekler 900 yıllarından 1036 yılına kadar yan yana yaşadılar. Bu süre Peçenekler içerisinde ilki 915 yılında olmak üzere 121 yıl içinde 11 büyük akın yaptılar Rus arazisine. Rus vakainamelerine göre Peçenekler Rus kasabalarını yağmalıyorlar ve halkı esir alıp götürüyorlardı. Peçeneklerle Ruslar arasındaki mücadelelerin kökenine bakıldığında 3 önemli sebep belirmektedir. Rusların sık sık Peçenek arazisine girme teşebbüsleri, Peçeneklerin düşmanlarını korumaları, birbirine düşen Rus knezlerinden bazılarının Peçeneklerden yardım istemesi. Birinci akın yılı olan 915'te Peçenekler Rus topraklarına ilk defa girdiler. Onları yenemeyen Knez Igor barış yapmak zorunda kaldı. Daha sonra Peçeneklerin Rus knezlerinin ordularına yardımcı kuvvet olarak girdiğini görmekteyiz. Knez Igor 944 yılında Bizans'a sefere gittiği zaman ücretli Peçenek askerlerini de yanına almıştı. Knez Igor'un 946 yılındaki ölümünden sonra Rus vekainamelerinde 22 yıl Peçenek akınına rastlanmamaktadır. Bu da Peçeneklerin bu geçen sene içerisinde Ruslarla barış ilişkileri kurduklarını göstermektedir. Kiev Rus Knezliğinin başına Sviatoslav geçince Peçenek-Rus ilişkileri tekrar bozuldu. Bu arada Ruslar Peçeneklerden askeri teşkilatla ilgili çok şey almışlardır. Özellikle Sviatoslav Peçenek başbuğu vasfında askerdi. Bir Peçenek gibi ata biner, at sırtında seferlere katılır ve gayet sade bir hayat yaşardı. Sviatoslav 965 yılında İtil Bulgarlarına ve Hazarlara karşı sefer açarak başarılar kazandı. 968 yılında ise Knez Tuna Bulgarları üzerine sefere gittiği zaman Peçenekler Kiev'i kuşattılar. Fakat ağır silahlarının olmayışı yüzünden kuşatmayı yarıda bırakarak geri döndüler. Bu arada Knez 968'de Bulgaristan'a giderek harbe başladı. Fakat Bizans İmparatoru İyan Tisimitzet tarafından ağır yenilgiye uğratılıp geri dönerken Peçenekler tarafından sıkıştırılarak kılıçtan geçirildi. Knez, Sviatoslav'ın kafatasından maşrapa yaptırarak içki kadehi olarak kullanmaya başlandı. Böylece eski Rus tarihinin Büyük İskenderi diye anılan reisi bir Türk başbuğunun elinde can vermişti. 15.9.4 Rusların iç işlerine karışma. Sviatoslav'ın ölümünden sonra Kiev Knezliğinde çıkan taht mücadelelerine Peçenekler de karıştı. Daha sonra Knez olan Vladimir, Aziz Vladimir zamanında Peçenek-Rus mücadelesi çok daha şiddetli oldu. Ruslar Peçenek arazisine devamlı akınlar yapıyorlardı. Rus vekainamelerine göre ise 988'de Peçenekler Vladimir'i yendiler. 922'de bu sefer Peçenekler Rus arazisine hücum ettiler. 966'da bir kere daha Kiev şehrine kadar geldiler. 1015 yılında Vladimir ölünce yerine geçen Yaroslav'a karşı Peçenekler diğer varis Sviatopolk'u desteklediler. Fakat 1019 yılında Peçenekler ağır bir yenilgiye uğrayınca Sviatopolk taht iddiasından vazgeçti. Karadeniz'in kuzeyinde 100 yıldan fazla rahat hayat yaşayan Peçeneklerin huzurunu yine bir Türk kavmi olan Uzlar bozdu. Aslında onlar da Kuman Kıpçakların önünde tutunamayarak İtil Nehri'ni geçmişler ve Don boylarını işgale başlamışlardı. Bu durumda Peçenekler de Dinyeper'e doğru kaydı. Zaten devamlı göç halinde bulunan Peçeneklerden kalabalık gruplar Orta Avrupa'ya yani Macaristan'a doğru kaymaya başladılar. 943-972. Esas kütle ise bugünkü Basarabia denilen bölgeye gitti. Peçeneklerin Karadeniz'in kuzeyini terk etmesine fırsat bilen Ruslar, Knez Yaroslav idaresinde Peçeneklere ağır bir darbe indirdiler. 1036. Bu savaştan sonra Rusların Peçenekler tarafından tehdit edilmesi son bulmuştur. 1595. Bizans-Peçenek ilişkileri. Bizans İmparatorluğu'nun yüzyıllardan beri takip ettiği kuzey politikasını Peçeneklere karşı da uyguladı. Bizans'ın kuzey politikası bir barbar kavmi başka bir barbar kavim vasıtasıyla imha etmek esası üzerine kurulu olduğunu vurgulamak gerekir. 9. yüzyıl başlarında Bulgarların başında bulunan Çar Simoyen, Bizans'ın elinden birçok yeri almış, 914'te Edirne şehrini de aldıktan sonra bütün Trakya'yı tahrip etmişti. Bu durumu Tanrı'nın inayeti olarak kabul ediyordu. Derhal Kersones, Kırım kumandanı Bogas'a gereken talimat verilerek Peçeneklerle temasa geçip onların Bulgarlara karşı hareket etmeleri sağlamaya çalışıldı. 917 yılında Peçenekler Tuna Bulgarlarının üzerine yürüdü. Fakat Bizans ordusuna kumanda eden Bogas'la Amiral Lekapenus'un birbirine düşmeleri üzerine Peçenekler Bizanslara savaş konusunda güvenemeyip geri döndüler. K. Porfirogonetos, De Administrando Imperio'da Peçeneklere çok önem vermiş ve Peçeneklerle mutlaka dost geçinmek gerektiğini tavsiye etmiştir. Bizans'la Peçenekler arasında dostça münasebetler de kurulmuştu. Peçenekler Bizans'ın Hazarlar, Ruslar ve Sicilya, Kafkaslar ile olan ticaretine doğrudan ve dolaylı olarak karışıyorlardı. 1596. Malazgirt'te Selçuklularla buluşma. 1018 yılında Bizans İmparatoru II. Basil, Bulgarları kesin yenilgiye uğratınca Peçenek-Bizans ilişkileri yeni bir safhaya girdi. Çünkü birbirleriyle Tuna nehrinde komşu olmuşlardı. Peçenekler daha ilk fırsatta Tuna'yı geçerek Balkanlarda yayılacaklardı. Bu sırada kuzeyden gelen Uzların baskısı sonucu Peçenekler zor durumda kaldı. Hatta bir kısım Peçenek grubu Bizans hizmetine girerek Anadolu'da dahi Bizans'a hizmet etmişlerdir. Bu arada bunların bir kısmı Malazgirt Savaşı'nda Alparslan tarafına geçerek savaşın sonucunda etkili rol oynadılar. 1050'li yıllarda Balkanlarda Peçeneklerin müthiş yayılma hareketleri görülmekte, hatta bu durum 1081-1091 yılları arasında daha da artarak Anadolu'nun fethini kolaylaştırdığı görülmektedir. 1086 yılında Peçenekler Başbuğ Çelgün'ün idaresinde Macar Kralı ile beraber Lüleburgaz'a kadar ilerledi. Çelgü savaşta yaralanarak öldü. Yerine geçen Tatuş adlı başbuğun idaresinde Kumanlarla takviyeli Bizans ordusunu Dersder, Silistre'de mağlup ettiler 1087. 1091 yılında ise İzmir Beyi Çakan İstanbul'u zapt etmek için anlaştılar. Daha sonra bunlara Selçuklu kuvvetleri de katıldı. Bizans üç koldan sarılmıştı. Bizans İmparatorluğu Avrupa'dan yardım istedi. Fakat Bizans'ı kurtaran yine Kuzeylileri birbiriyle savaştırma siyaseti oldu. 1597. Kuman Kıpçak darbesi ve sona erme. Uzların arkasından Batı Kazakistan sahasından Balkanlara kadar gelmiş olan Kumanlar Kıpçaklarla anlaştı. Kumanlar Tugorkan ve Bönek, Bonyak adlı başbuğları idaresinde Peçenekleri Meriç Irmağı kıyısında Omurbey, Lebinyum mevkiinde çok ağır bir mağlubiyete uğrattı. 40 bin süvarinin hücumuna uğrayan Peçenekler gafil avlanmışlardı. Neticede tamamen yok olan Peçeneklerin siyasi tarihi bu şekilde sona erdi. 29 Nisan 1091. Bir kısım Peçenek Macaristan'a giderek Peşte ve Ferto çevresine yerleştirildi. Bir kısmı Uzlarla ve Kumanlarla karıştı. Balkanlarda kalanlar Vardar boyunda iskan edildi. Makedonya'daki Meglona Ulahlarla Sofya etrafındaki Şop Bulgarlarının Peçenek neslinden geldiği söylenir. 33. ayrımın sonu, sayfa 291.